Ayrım 29. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916. Cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee. Sayfa 386. 42. Urmiye'den ikinci kaçış. Mr. Hugo A. Müller'in Urmiye'deki Amerikan Misyonerlik Merkezi'nin veznedarı, 20 Ağustos 1915'te Tebriz'den gönderdiği mektup. Amerikan Presbiteryen Kilisesi Yabancı Misyonlar İdare Heyeti tarafından aktarılmıştır. Dipnot orijinali Report of Persian War Relief Fund, 8 Ekim 1915 AS. 5 Ağustos Perşembe günü Rusların Urmiye'den tekrar çekileceği söylentisi yayıldı. Bu doğaldır ki bütün Hristiyanları çok korkuttu. Perşembe akşamı zaten çoktan yola çıkanlar ve fiziksel durumları yola çıkmaya müsait olmayanlar hariç, bütün Hristiyanlar şehrin sokaklarında ve kuzeye giden yollarda piyadelerin ayrılışını beklemeye başladılar. Zira niyetleri şehirden onlarla birlikte ayrılmaktı. Geride kalacakların muhtemel akıbetini bildiğimizden insanları gitmekten alıkoymaya pek de hevesli değildik. Fakat biz önceden bildirilmiş bir tahliye emri almadığımız için ne yapacağımızı şaşırdık. Misyonerlik çalışmalarımızın büyük bir kısmının sona ermesi, yardım faaliyetlerinin gene büyük bir kısmının başka yere kaydırılması ve Amerika'nın gelecekte alacağı pozisyonun belirsizliği, bir tahliye durumunda merkezin en azından bir kısmının taşınmasını gerekli kılıyordu. Cuma sabahı piyadelerin ayrıldığını öğrendik. Rus konsolosunu ziyaret eden bir adamımıza gideceklerin o gün öğlen saat 2'ye kadar yola çıkmalarının gerektiği söylenmiş. Merkez mevcudunun en aza indirilmesi, hiç değilse kadın ve çocukların gitmesi gerektiği kanaatindeydi. Alelacele hazırlık yapıldı. Mr. McDowell, Mr. Labrie ve Dr. Packard Urmiye'de kalmak için gönüllü oldular. Diğerleri gidecekti. Fakat yola çıktığımızda Mrs. Packard ve çocuğunun ve Miss Burgess'in grupta olmadığını fark ettik. Mrs. Packard merkezde kalarak kocasıyla birlikte olmaya karar vermişti. Miss Burgess de hastane işlerinde ona yardım etmek için kalmıştı. Dolayısıyla gidenlerin oluşturduğu grup Dr. Shedd ve iki kızı, iki oğulları ve bir kızlarıyla birlikte Mr. ve Mrs. Allen, Dr. ve Mrs. Cohen, Mrs. Cochran, Miss Lewis, Miss Lamb, Miss Schöbel ve kızımızla birlikte ben ve Mrs. Müller'den meydana geliyordu. Ayrılmadan 2 saat önce aldığımız eşek ve atların koşulduğu arabalara bindik. Yolculuğumuzun ikinci gününün sonunda Kutçi adlı bir köye vardık. Burada 20 bin ya da 30 bin Süryani mülteci vardı. Daha ileriye gitmeleri Urmiye'nin boşaltılmasını gereksiz kılan önemli bir zafer kazanıldığını haber veren bir Rus subayı tarafından engellenmişti. Hepimize geri dönmemiz söylendi. Fakat misyonerler geri dönmediği sürece Urmiye'nin yerlileri de tek başlarına geri dönmek istemiyorlardı. Bir kısmımızın geri dönmesinden başka yapacak bir şey kalmamıştı. Özellikle bu istek oradaki güçlerin kumandanı olan subaydan geldikten sonra. Sonuçta Dr. Shedd ve kızları, Mrs. Cochran ve Dr. ve Mrs. Cohen geri döndüler. Bu kalabalığı cesaretlendirdi ve onlar da döndüler. Fakat çok geçmeden işler gene tersine döndü ve ayakları yaralı kalabalık daha şehre varmadan Seyir Dağı'nda Kürtlerle çarpışıldığını duyup gerisin geri döndü. Misyonerler ise şehre varmışlar ve Seyir Dağı'ndaki çarpışma boyunca oradaymışlar. Bütün bu süre zarfında Rus konsolosunun bir grup kazakla birlikte makamında kalmasına rağmen var olan belirsizlik yüzünden misyonerlerin orayı tekrar terk etmesini daha uygun bulmuş. Dolayısıyla Dr. Shedd ve kızları, Dr. ve Mrs. Cohen 13 Ağustos Cuma günü ikinci kere Urmiye'den ayrılmışlar. Mrs. Cochran bu kez geride kalmış. Aynı anda Kutçi'den yola devam eden biz kazasız belasız ama aramızda tifo ve tüfüsten yeni kurtulanlar için yorucu bir yolculuktan sonra 13 Ağustos Cuma günü Tebriz'e vardık. Yolculuğun son anlarında Mrs. Allen ve Allen ailesinin çocukları dışındaki kafiledeki herkesin ateşi de çıktı. 43. Urmiye'den ikinci kaçış. Urmiye'den nasturi bir kurbanın, Reverend David Jacob'ın karısının Ocak 1916'da Londra'daki Ermeni gazetesi Ararat'ta yayınlanan ifadesi. Dipnot, bu belgenin yazarının ismi Ararat'ın editörüne belgeyle birlikte aktarılmamış. Fakat daha sonra Mr. Paul Shipman'ın 9 Mart 1916 tarihinde New York'tan bu editöre gönderdiği mektupta geçen şu satırlar yazarın kimliğinin anlaşılmasını sağlamıştır. Ocak sayınızın bir nüshasını İran Urmiye'deki Reverend David Jacob'a gönderebilir misiniz? Karısının yazısını görmekten mutlu olacaktır. Bu rapor ilk önce Anurin Williams'a, milletvekili, daha sonra Londra'daki Ararat'a aktarılmıştır. Pro bölü Fo 96 bölü 208 bölü 436 AS. Urmiye'nin bir yerlisi ve kendisi de büyük belalara düşmüş bir mülteci olarak bağımsız milletimin içine düştüğü durumun bazı ayrıntılarını kısaca yazıyorum. Hristiyanlar olarak etrafımızı çevreleyen düşmanlar tarafından yüzyıllardır ezildik. En güzel kızlarımız dinlerini inkara zorlandı. Erkeklerimiz öldürüldü, evlerimiz yağmalandı ve malımız mülkümüz elimizden alındı. Bütün bunlar olup biterken İran hükümetinin idaresi altındaydık ve onların kurallarına uyduk. Hiçbir zaman sadakatsiz ve itaatsiz olmadık. Geçen 70 yılda aldığımız tek yardım Urmiye'deki Amerikan ve İngiliz misyonerliklerinden geldi. Rusların Urmiye'ye gelmesi bizim için bir mutluluktu. Haklarımız daha açıkça tanınacak ve yerleştirilecekti. Elbette durum önceye göre daha iyiydi. Bütün ülke hiç olmadığı kadar güvenliydi. Bu birkaç yıl rüya gibiydi. Birdenbire bu korkunç savaş başlayınca bize de zarar vereceğinin kesin kes farkındaydık. Ama bizi böyle bir melanetin altına sokacağını asla tasavvur edemedik. Hayvanların bile inlerinden çıkmak istemedikleri Ocak ayının soğuğunda insanlar evsiz, kanlar içinde, muhtaç ve aç kaldılar. Bütün bunlar Rus güçleri Urmiye'den çekildikten sonra oldu. Büyük çoğunluk Rus güçleriyle birlikte sevgili rahat evlerini terk ederek birçok aziz canın açlıktan ve soğuktan kaybına sebep olan sonsuz bir yolculuğa çıktılar. Hristiyanların geri kalanları hiçbir şeysiz Amerikan misyonerlik binalarına doluştular. Burada misyonerlerin yüce gönüllülüğü sayesinde gelen bir lokma ekmekle beslendiler. İnsanların geçen kış yaşadığı sefalet hakkında söylenecek çok şey var. İnsanlığa yakışmayacak kadar perişan bir hayattı. Rahat yataklarda yatmaya alışkın olanlar artık çıplak yerde uyuyorlardı. 5 ay boyunca her an ölümü bekleyerek yaşadık. Etrafımız yardım bekleyen hastalarla çevriliydi. Küçük çocuklarımız kızamıktan öldü. Aramızda en genç ve güçlülerimiz bile korkunç tifo ve tüpüs salgınlarına dayanamazken, yaşlılar böyle zor bir hayat yaşayamazlardı. Nitekim daha ilk haftalarda dizanteriden öldüler. Artık köylerimiz yağmalanmıştı, birçoğu yakılmıştı, çok sayıda insan öldürülmüştü ve küçük kızlarımız ve kadınlarımız adice işkencelere maruz kalmıştı. Çoğu şimdi bile bulunmuş değil, acımasızca bir tutsaklık hayatına götürüldüler. Gözyaşı dökmek, endişe ve umut etmekle geçirdiğimiz bu uzun süre boyunca Rusları yardımımıza göndererek bizi bir kere daha kurtarması için Tanrı'ya dua ettik. Rusların kendi çıkarları gereği bir kez daha Urmiye'ye geldiklerini duyunca büyük bir ferahlama hissettik. Onların gelmesinden sonra insanlar özgürleştiler ve kırsal bölgelerde tekrar dolaşabilir hale geldiler. Her şeyleri gitmiş, evlerinin çoğu yanmış. Her ne kadar çok sefil ve perişan bir hayat olsa da 3 ay köylerinde yaşamaya çalıştılar. Bu zor zamanlarda yerleşmemize yardımcı olan Amerikan misyonerlerine ve Rus konsolosuna müteşekkirdik. Bizim, bize bu kadar zalimce davranan düşmanlarımıza Rusların burada bulunduğu süre zarfında hiçbir kötülük yapmamamıza rağmen onların Rus ordusu Urmiye'yi bir kez daha terk ederse hiçbir Hristiyanın güvende olmayacağını söylediklerini duyduk. 4 Ağustos'ta köylüler Urmiye şehrine doluştular. Dolaylı yollardan ordunun gittiğini duymuşlar. Anlatılabilecek bir manzara değildi. Hasta ve dermansız küçük çocuklar korku içindeydiler. Rus sınırına giden yol bütün gece ve ertesi gün mültecilerle doluydu. Gerçi Rus konsolosu bizi uyarmadan gitmeyeceğine dair güvence vermişti. Ama korku o kadar büyüktü ki hiçbir şey bizi alıkoyamazdı. Urmiye'nin ilk işgali sırasında çok paralarının alınmasına, çok acılar çekmelerine, mal kayıplarına ve neredeyse her evden birilerinin ölmesine rağmen şehir kapılarının ardında yaşayanlar köylerdekilere göre daha güvendeydiler. Dipnot, Urmiye'nin ilk işgali Türkler ve Kürtler tarafından. Fakat bu ikinci saldırı hepimizin kaçıp gitmesini gerektiriyordu. Cuma sabahı düşünceli bir yüz ve kederli bir kalple sevgili evimi terk ettim. Şimdiye kadar evim yağmalanmadığı için Tanrı'ya minnettarım. Evimin rahatlığını bırakıp dönüş umudu olmayan bir dünyaya doğru yola çıkmak benim için çok zordu. Aynı berbat durumdaki birçok arkadaşla birlikte korkunç yolculuğumuza başladık. İki aile için birkaç gerekli eşya, biraz ekmek ve çocuklarımı yerleştirdiğimiz küçük bir araba vardı. Malımızı, mülkümüzü bırakmak bizim için çok zordu. Ama can dünyanın bütün zenginliklerinden daha kıymetli. Yolda her sınıftan insana rastladık. Zengin ve fakir aynı mertebeye inmişlerdi. Komşularımız bize kira alamadığı için çok azının arabası vardı. Bazılarının da eşeği ve atı vardı. Ama birçoğu sırtlarında büyük denkleriyle yürümek zorundaydılar. Böyle zor bir yolculuğa hiç de alışkın değildik. Bazılarımız yol kenarına oturup yaralı ayaklarının acısından ağlıyordu. Ayakkabılarla yürümek zordu. Ama ayakkabı olmadan da güneş ayağımızı kanatıncaya kadar yakıyordu. Zavallı masum çocuklar yolda can veriyordu ve ölen çocuklarından ayrılarak onları yolda bırakmak anne babalarının yüreğini paramparça ediyordu. Yaşlı ve güçsüz erkek ve kadınlar yolda bırakılıyordu. Talihsiz bazı bebekler yoldan geçenlerin gözü önünde doğuyordu. Herkesin yardıma ihtiyacı vardı ama hiçbir yardım bulunamadı. Çöle dağılmış İsrail oğulları gibiydik. Sadece onların kendilerini Kenan diyarına götürecek Musa'ları varken bizim hiç kimsemiz yoktu. İlk gece o kadar yorgun ve bitkindik ki suyu az, kurak ve tozlu bir yerde mola verdik. Toprak yatağımız, taşlar yastığımız, gökyüzü yorganımızdı. Korkan küçük çocuklar bütün gece ağladılar. Gece boyunca kalabalık insan kafileleri gelmeye devam etti. Bir kısmı dinlenip yola devam ederken arkadan gelenler onların yerini alıyordu. Ertesi günde gene o kadar yorgun ve ümitsizdik ki keşke evde kalıp ölseydik de böyle sonsuz ve amaçsız yolculuğa çıkmasaydık diye düşündük. Ayakları yara içinde olduğu için daha fazla yürüyemeyen küçük bir kızla karşılaşınca yüreğim parçalandı. Anacığım, Allah'ım diyerek ağlıyordu. Annesinin yükü ağırdı ve onu taşıyamıyordu. Babası öldürülmüştü, hiç dostları yoktu. Kızı 1 kilometre kadar sırtımda taşıdım ama ondan öteye gücüm yetmedi, çok azindi. Masum çocuklar neden bu kadar acı çekmeli? Bir sonraki durağımız daha iyi bir yerdi. Şahane, serin bir kaynak vardı ve gölgelikti. Fakat insanlar o kadar kalabalıktı ki ekmek az geliyordu. Açlıkla karşı karşıyaydık. Artık çoğu insan hastaydı ve kımıldayamıyordu. Konakladığımız yer bir Müslüman köyüydü. Bizi orada istemiyorlardı. Ama Rus askerleri yakında olduğu için bizi kovamıyorlardı. Yolumuzun üzerinde Hristiyan köyleri de vardı ama hepsi yıkılmıştı. Burada birkaç gün durduk. Kazakların Urmiye'yi tamamen terk etmediğini duyduk. Sadece karargahlarını birkaç kilometre taşımışlar. Dolayısıyla her şeyi kaybetmemiş olduğumuzu ümit ettik. Bir kısmımız buradan büyük ve daha güvenli bir şehir olan Tebriz'e gitti. Artık çobansız bir sürü gibi dağılmış bir milletiz. Kimimiz orada, kimimiz burada, perişan bir hayat. Bir kısmı Urmiye'ye geri döndü ve bütün ürünlerinin gittiğini gördü. Eğer Urmiye'ye ikinci kere terk etmeseydik durumumuz şimdiki kadar kötü olmayacaktı. Urmiye'yi terk etmeyen Rus konsolosu sayesinde şehre yakın yerler sağlam kalmış ama daha uzak yerlerde ekinler ve bağların hepsi tahrip edilmiş. Amerikalılara karşı hislerimiz minnettarlığın ötesinde. Onların geçen kış bizim için harcadıkları paralar sayesinde hayatımız kurtuldu. Müttefiklerin zaferini umuyor ve bunun için dua ediyoruz. Geri kalanımız ancak onların merhameti sayesinde yaşayabilir. Şu ana kadar milletimizin 1/3'ü yok oldu ve geri kalan bizler de çektiğimiz acılar neticesinde o kadar takatsiz kaldık ki zaman zaman ümitsizliğe kapılıyoruz. Yatakların olmadığı evlerde giyeceksiz, açlık ve perişanlık içinde geçireceğimiz bir kışla yüz yüzeyiz. Tabii ki ihtiyaçlarımızın tamamını hiç kimse karşılayamaz. Bizim sorunlarımıza ek olarak Türkiye'den gelen kardeşlerimiz de Urmiye bölgesine sığındılar ve onların durumu bizden de kötü. 44. Urmiye Bölgesi. 1 Haziran 1915 ile 31 Aralık 1915 arasında dağıtılan yardımlarla ilgili rapor, Amerika'nın Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi tarafından aktarılmıştır. Hastalıktan ve gıdasızlıktan zayıf düşmüş, yedikleri darbenin etkisiyle ezilmiş insanlar, 1915 yılının Haziran ayı başında bizim binalarımızdan çıktıklarında durumları ümitsiz görünüyordu. Neredeyse bütün ev eşyaları ve yiyecek kaynakları talan edilmişti. Geçinmek için büyük ölçüde muhtaç oldukları evcil hayvanlar da aynı akıbete uğramıştı. Evlerinin kapısı ve pencereleri yoktu ve muhtemelen üçte biri ölmüştü. Köylerine geri dönme fikri onları dehşete düşürüyordu. Mallarını yağmalayan, karılarına kızlarına tecavüz eden ve akrabalarının çoğunu öldüren Müslüman komşularından korkuyorlar. Rus ordusunun bir kez daha geri çekilerek kendilerini düşmanlarının merhametine terk etmesinden çekiniyorlardı. Ayrıca gözden uzak olursa geçen aylar boyunca kendilerine barınak sağlayan misyonerlerin onları unutmasından endişe ediyorlardı. Dolayısıyla bütün şartlar onları misyonerlik binalarına sıkı sıkıya sarılmaya veya daha fazla uzaklaşmamaya sevk ediyordu. Bunu yapmalarına izin vermek tabii ki söz konusu olamazdı. Fakat onların köylerine dağılmasını sağlamak yardım faaliyetlerimizin en yürek burkan safhalarından biriydi. İnsanlar gitmeliydi ama bizden ekmek aldıkları sürece gitmeyeceklerdi. Dolayısıyla her aileye bir hafta yetecek un verdikten sonra yiyecek teminini kesmekten başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bir yanda da yeni gelen Rus konsolosunun da yardımıyla Hristiyan köylerinin ağalarına, hasada kadar ortakçılarına destek olmaları için baskın yapılıyordu. Bu ağaların bir kısmı böyle bir yardımda bulunamazdı çünkü kendileri de talana uğramıştı. Bazıları da Rus konsolosunun baskılarına rağmen destekte bulunmadılar. Diğerleri ise ihtiyaç duyulan yardımı vereceklerine söz vermelerine rağmen şarkta adet olduğu üzere yaratıcılık eseri bin bir bahaneyle vaatlerini bir günden diğerine erteleyip durdular. Sonuçta avlularımız her gün yemek için feryat eden yüzlerce insanla doldu. İstediklerini yapmak, kendi ayakları üzerinde durmaları için harcadığımız bütün emekleri boşa çıkaracaktı. Ancak ağalardan hiçbir şey alınamayacağı kesinlikle anlaşıldıktan sonra yardım işini üstlendik. Yavaş yavaş gelişme sağlandı. Köylülerin durumu içler acısı olmasına rağmen yaklaşan hasat onların kendi çabalarıyla geçinmelerini mümkün kıldı ve 3 ay boyunca neredeyse bütün gıda dağıtımı durdu. Fakat yapılması mecburi olan başka bir yardım vardı. Köylerin çoğunluğunda evleri tamir edecek, bağları zararlı otlardan temizleyecek veya ölüleri gömecek tek bir kürek, ekinleri biçecek tek bir tırpan veya orak bile yoktu. İnsanlara yardım etmenin en iyi ve emin yolu onlara bu araçları vermekti. Hasat zamanına kadar bu aletleri elde etmek için bir ay boyunca şehrin neredeyse bütün demircilerine para ödedik. Yardım çalışmamızın bu kısmını bitirdiğimizde 2661 tırpan ve orak, 1129 kürek dağıtmıştık. Bunların toplam maliyeti 18.909.90 krondu. Bir gümüş kron aşağı yukarı 4 penidir. Ağustos başında durum daha ümitliydi. Konsolosun yardımıyla insanlar yatak, yorgan, ev eşyaları ve bir kısım sürü de dahil yağmalanan mallarının büyük bir bölümünü toplamayı başarmışlardı. Ayrıca ekili alan küçük de olsa hasat fena değildi ve bağlardan da iyi mahsul alınacakmış gibi görünüyordu. Derken açıklanamayız bir takdiri ilahi gibi yeni bir darbe geldi. Savaşın başka bir yerinde gelişen olayların bir gereği olarak Rus güçlerine aniden çekilme emri verilmişti. Nitekim şehrin dışındaki tepelerde konsolosla birlikte kalan küçük bir kuvvet dışında tahliye gerçekleştirildi. Tekrar misyonerlik binalarına sığınan 200 hasta ve yaşlı dışında düzlüğün bütün Hristiyan nüfusu koruyucularıyla birlikte kaçtılar. Kimisi sadece düzlüğün kuzey sınırına kadar giderken çoğu Salmas, Hoy hatta Culfa'ya kadar gitti. Neyse ki yazdı ama yine de perişanlık çok fazlaydı. Bu birkaç hafta içinde kolera, yokluk ve yorgunluktan dolayı birçok kişi öldü. Üstüne üstlük bu insanların geri topladıkları çalınmış malları Müslüman komşuları tarafından bir kere daha alındı. Sonunda bir aylık sefalet ve belirsizlikten sonra zavallı Süryani ve Ermeniler iki kez yağmalanmış evlerine geri döndüler. Takip eden haftalarda çok az yardım yapıldı. Çünkü tarlalardan ve bağlardan ürün almak hala mümkündü. O zaman kış ayları boyunca 10.000 ila 15.000 Hristiyan'a destek vermek gerekeceğini hesap ettik ve planlarımızı da ona göre yaptık. Fakat omuzlarımıza yeni ve ezici başka bir yük bindi. Kürdistan dağlarındaki Süryaniler Ruslardan yardım geleceğini umarak dağlık mevzilerinde dayanıyorlardı. Başarısız olup da dört bir taraftaki düşmanları artmaya başlayınca kaçmak zorunda kaldılar ve kaçarlarken de birçoğu yok oldu. Sonunda 30.000 tanesi tam bir yokluk içinde Salmas'a ve çevresindeki yerlere vardılar. çok azı yanlarında sürülerinin bir kısmını getirmeyi başarmıştı. Ama çoğunluğu hiçbir şeysiz, yarı çıplak ve geçim olanaklarından yoksun şekilde gelmişti. Bu perişanlık ordusu nerede kalacaklarına karar verilinceye kadar yetkililer tarafından Salmas düzlüğünde ve onu çevreleyen tepelerde durduruldular. Yardım komitemiz üyelerinden bu insanlar arasında senelerin tecrübesine sahip Mr. McDowell, Salmas'a gitmek üzere derhal yola çıktı. Fakat onlara acil yardım ulaştırmak için ciddi sorunlarla boğuşmak zorunda kaldı. Komitemizin orada dağıttığı yardımlar olmasa yüzlerce kişi açlıktan ölecekti. Fakat kolera, tifo ve zatürre gibi hastalıklar, yorgunluktan bitkin düşmüş, barınaksız ve soğuğa karşı korunmasız bu insanlara yapabileceğin en kötüsünü yaptılar. Kısa süre sonra perişan insan selleri Salmas'ı Urmiye düzlüğünden ayıran geçitlere doğru akmaya ve Urmiye düzlüğündeki köylere dağılmaya başladı. Bundan birkaç hafta önce düzlük sakinlerini yarı yıkık köylerinde kendilerine nasıl barınak bulacaklarını merak ediyorduk. Fakat ekteki istatistik raporundan, dipnot buraya alınmamıştır, bu kişilerin diğer bölgelerden gelen 16 bin kişiye yer açtığı görülecektir. Örneğin kendi nüfusu kadar misafir kabul eden Göktepe köyünün nüfusu iki katına çıkmıştır. Ekim ayı ortalarında kışın yapacağımız yardım çalışmalarının hazırlıklarına başladık. Yapılacak ilk iş fiyat düşükken temin edebileceğimiz kadar buğday almaktı. Buğday fiyatları yıllardır ulaştığı en düşük seviyedeydi. Çünkü alıcı çok azdı ve satıcılar da başka bir aksilik ortaya çıkmadan ürünlerini nakde çevirmek istiyorlardı. Alınan buğday düzlükte dağıtım merkezi olarak kullanılabilecek yerlerde depolandı. Bu iş için alım ve tartım işlerini yapacak çok sayıda güvenilir adama ihtiyaç oldu. İkinci iş her köyde yardıma muhtaç olanların güvenilir bir listesini çıkarmaktı. Bu hiç de kolay bir iş değildi. Çünkü birçokları kendilerini tamamen muhtaç durumda olmayanlara da yardıma yetkili hissediyordu. Ayrıca her köyün yağmaya uğramış fakru zaruret içindeki yüzlerce sakininden gerçekten yardıma ihtiyacı olanları belirlemek hem nezaket hem de kararlılık gerektiriyordu. Sürekli olarak Salmas'tan yeni gelenler işimizi iki kat zorlaştırıyordu. En acil ihtiyaçları olan yatak, yorgan ve yiyecek için bu listeler temelinde karneler hazırladık. Yatak yorgan ihtiyacını karşılamak için birkaç kişinin üstünü örtecek genişlikte yün yorganlar dağıtılmasına karar verildi. Her bir yorgan 3 ila 3,5 tomana yani 12 şiline mal olabilecekti. Miss Lewis'in ve daha sonra Miss Lemon'in becerikli idaresi altında bir yorgan fabrikası kuruldu. Bu fabrikanın yün tarama ve yorgan dikme işinde 100'den fazla yoksul kadın istihdam ettiği zamanlar oldu. Bu fabrika açık olduğu 3 ay boyunca 84 bin metre patiska, 12 bin kilo yün ve 750 kilo da pamuk sarf etti ve 18 bin toman harcandı. İhtiyacımızı karşılayacak para kuru gıda tüccarlarından alındı. Şehrin yün stoklarının büyük bir kısmı da tüketildi. Planımız her 4 kişiye bir yorgan vermekti. 4 kişiden kalabalık aileler 2 veya fert sayısına göre daha fazla yorgan alabilecekti. Fakat karneleri çıkardıktan sonra ihtiyacın tamamını karşılayamayacağımızı fark ettik ve aile başına vereceğimiz yorgan sayısını üzülerek bir taneyle sınırlamak zorunda kaldık. Dağlardaki ailelere dağıtım yapmaya başladığımız zaman bu yardımın yetersizliği görüldü. Çünkü aileler kardeşler, kardeşlerin karıları ve çocuklarından oluşuyordu ve bir ailenin üye sayısının 20'den fazla olması görülmemiş bir durum değildi. Hatta ailenin birinde 35 kişi vardı. Yetersiz olmasına rağmen dağıttığımız 5510 yorgan birçok hayat kurtardı. Çünkü mübalağasız binlerce kişi hiçbir yatak ve yorganları olmadan sert kışla karşı karşıyaydılar. Buğday dağıtımımızda çok tutumlu olmak zorundaydı. Bir defada 2 aylık ihtiyacı karşılaması düşünülen miktarda buğday dağıtılıyordu ki bu da adam başı 25 kilogram buğdaya denk geliyor ve 50 pound'a mal oluyordu. Dullara, yetimlere ve dağlardan yeni gelenlere buğday yerine un verirdik. Bu yiyecek yardımının bugünkü fiyatlara göre maliyeti günde kişi başına 2,5 şahi ya da yarım peni ile 3 farting arasındadır. Dipnot çeyrek peni 1961'de tedavülden kaldırılan eski İngiliz parası. Fakat bu küçük miktarlar bir yana dağıtılan toplam un ve buğday miktarı yaklaşık 70 bin kilodur ve aşağı yukarı yorganlar kadar yani 18 bin tomana mal olmuştur. Adam başına düşen bu küçük miktarlar toplanınca çok büyük rakamlar meydana çıkmaktadır. Benzer çalışmalar Salmas, Hoy, hatta Albak bölgesinde de yapıldığı için tüm paramız tükendi. Bu noktada Amerikan cömertliğinin ne yapacağını görmeyi bekliyoruz. Eğer bu cömertlik olmasaydı geçtiğimiz 2 ay boyunca birçok kişi soğuktan ve açlıktan ölecekti. Çünkü bizim komitemizin yaptığı yardımlar dışında diğer kaynaklardan insanlara çok az yardım yapıldı. Canterbury Başpiskoposu Hazretlerinden dağlardaki Süryani mülteciler için yüklü miktarda para aldığımızı minnettarlıkla bildiririz. Fakat en büyük kısım Amerika'dan geldi ve gelmeli. Müslüman nefretinin kurbanları olmuş bu talihsiz insanların bu kışı atlatmaları ve yeniden evlerine yerleşmeleri isteniyorsa, yardımlarının devamı için yüzümüzü Amerikalı dostlarımıza döndürmekten başka çaremiz yok. 45. Azerbaycan. Çeşitli Amerikan ve İngiliz gazeteleri için Kafkas cephesinde savaş muhabirliği yapan Mr. M. Phillips Price'ın 22 Şubat 1916 tarihli ifadesi. Milletvekili Honorin Williams'a aktarılmış ve Mart 1916'da Londra'daki Ermeni gazetesi Ararat'ta yayınlanmıştır. Geçen yılın Ekim ayında Kuzeybatı İran'da Salmas düzlüğünde yer alan Diliman'a geldim. Eylül boyunca Urmiye'deydim ve ülkenin aşağı kesimlerinde Urmiye Gölü etrafındaki Asurilerin, Ortodoks, Katolik, Protestan içinde bulundukları durumu gördüm. Urmiye'deki Amerikan misyonerleri çok çalışıyorlardı ve bölgenin durumu o kadar da kötü değildi. Evlerde barınma mümkündü ve yeterince tahıl vardı. Amerikalılar kontrolü ellerinde tutuyor gibiydiler. Fakat Salmas'ta durum çok farklıydı. Bütün yaz Kürtlerle çarpışan ama cephane yetersizliğinden dolayı kaçmak zorunda kalan Tıkuma, Baz ve Tiyari bölgelerinden 25 bin dağlı Nasturi, Eylül sonunda Patrikleri Marşimun önderliğinde Salmas düzlüğüne akmaya ve köylerin etrafındaki meyve bahçelerine ve bostanlara yerleşmeye başladılar. Düzlüğün bütün köyleri zaten doluydu ve yaklaşan kış karşısında barınaksız, yiyeceksiz ve giyeceksiz oldukları için durumları ümitsizdi. Tebriz'deki İngiliz konsolosu Mr. Shipley'e bir mesaj göndererek kendisini durumdan haberdar ettim. O da para yardımı için Canterbury Başpiskoposuna bir telgraf çekti. Bir yandan da Rus konsolosu Akimoviç, Kafkasya Ermenilerinden para bulan Ermeni Piskopos Nerses ve Amerika'da para bulan bir Amerikan misyoneri olan Urmiye'den Mr. McDowell başkanlığında yardım komiteleri kuruldu ve Kasım-Aralık aylarında yardım çalışmalarının örgütlenmesine başladılar. İzlenen yöntem hem Ermeni hem Asuri mültecilere günde 10 kapik para, daha sonra 15 kapiye çıkarıldı, Diliman ve Hoy pazarlarından alınan malzemeyle yapılan sıcak yorganlar ve paltolar dağıtmaktı. Mülteciler arasında çok fazla can kaybına neden olan ve hala da olmaya devam eden tifüs ve dizanteriyle savaşmak için Rus Kızılhaçı'ndan ve Soyuz Gorodov'dan sağlık hekimleri gönderildi. Bu şartlar altında etkili sağlık yardımı yapılabileceğinden şüpheliyim. Yeterli sayıda ehil doktor yok ve Kafkasya'dan yeterli miktarda ilaç almak da mümkün değil. Kasım ayında Van'a yaptığım geziden Salmas'a geri dönüşte mültecilerin sağlığında elle tutulur bir gelişme görmedim. Diliman çevresindeki köylerde her gün 100'den fazla Ermeni ve Asuri ölüyordu, hala da ölmeye devam ediyor. Bana öyle geliyor ki burada bulunup da durumu gören dostlarım da benimle aynı fikirde. Bu şartlar altında hastalıkla savaşmak sağlık yardımı ile mümkün değil. Büyük zap ve diçleyi besleyen kaynaklardan gelen dayanıklı dağlılara yardım etmenin en iyi yolu onlara hastalığa direnecek olanakları vermektir. Hastalık onları bir kere yakaladıktan sonra hiçbir tıbbi yardım etkili olamaz. Bu sebeple kuvvetli kanaatim şudur ki eğer daha fazla yardım gönderilecekse bu para şeklinde olmalı ve mültecilere verilen günlük tahsisatın arttırılmasında kullanılmalı. Böylece ihtiyaç duydukları yiyecek ve giyeceği Dilimanlı İranlılardan satın alabilirler ki bu da onların hastalıklara direnmelerinin tek yoludur. Hali hazırdaki durum şudur. 2 Mayıs sonunda Van'a gitmek üzere Diliman'dan yola çıkınca Başkale bölgesi civarında 5000-6000 Asuriye ve bir avuç Ermeni'ye rastladım. Kaya mağaralarda kalıyor, harap tarlalardan topladıkları ham buğday taneleriyle besleniyorlardı. Ben Ocak ayında dönerken bunların çoğu Salmas'taydı. Nihayetinde öyle sanıyorum ki geçen 3 ay içinde ölen %15'lik kısmı çıkardıktan sonra 30 bin civarında Asuri ve Ermeni şu an Salmas'tadır. Burada faaliyet gösteren Rus ve Amerikan yardım komiteleri işlerini daha etkin biçimde yapabilmek için daha fazla paraya ihtiyaç duyuyorlar. Mültecileri açlıktan kurtarmak için bu komitelere en azından gelecek hasada kadar para yardımı yapılmalı. Komiteleri Tebriz'deki Amerikan konsolosluğu bünyesinde çalışan Amerikalıların ellerindeki imkanlar dahilinde en iyi işi çıkarttıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Rus örgütleri daha gecikmeli ve fireli çalışıyorlar. Amerikalılar hiçbir fark gözetmeksizin bütün mezhepten Ermeni ve Asurilere yardım dağıtıyorlar. Aynı şeyi Rus örgütleri için söylemek her zaman mümkün değil. Bundan dolayı bu Kadim Asuri Kilisesi ve Ermeni Gregorian, Katolik ve Protestan kardeşleri için daha fazla yardım yapılmasını ısrarla diliyor ve bu yardımın Tebriz'deki İngiliz konsolosluğuna gönderilerek Amerikan misyonerleri tarafından günlük yiyecek ve giyecek ihtiyacını karşılayacak şekilde dağıtılmasını tavsiye ediyorum. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 400.